Ayrım 9. Koşamadım onunla. Babamla koşardık biz. Bir tanecik güzel kızım diye beni havalara kaldırdıkça, ekseninde döndürdükçe dünyanın ta kendisi olurdum. O kadar tamdım ki beni bütünleyecek başka hiçbir şey yoktu benden başka. Sonra ilkokul aşkımla da koşturduk. Saçlarım örgülü, dizlerim yara bere içindeydi. Rüzgar olurduk onunla. Kahkahalarla gülerdim. Şaka niyetini örgümden çekerdi. Yol bitip de yan yana durduğumuzda soluk soluğa olurduk. Ver elini koşalım demiştin sen de kentin kalabalıklı bir caddesinde. Elini uzatmıştın. Öyle bir andı ki tutacağım el yalnızca o anlık değildi, hissetmiştim. Yaşamlık bir eldi. Bakışlarındaki tüm caddeleri kapsayan bir el. Uzattım elimi. Bir anda avuçladın ve çektin beni. Koştuk. Bizi teğet geçen arabaların, kornaların, ışıkların arasından koştuk. Bir umudu koşmuşuz da vakitsiz kesildi nefesimiz sanki. O zaman, bu zaman kimselerle koşmuşluğum yok. Ben alıp başımı kendi kendime koşuyorum artık. Bu oda, ne kadar iyi bildiğim bir yer burası. Şimdi bu da bitişik odada iş yeri olarak kiralanmış. Acentelerin, tüccarların, şirketlerin yazıhanesi olmuş bütün ev. Ah ne kadar bildik bir yer bu oda. Bir divan vardı kapının yanında. Onun önünde bir Türk seccadesi. Hemen yanında üzerinde iki sarı vazo duran raf. Sağda, hayır karşıda aynalı bir dolap. Ortada yazı yazdığı masa. Ve üç büyük hasır iskemle. Pencerenin yanında yatak dururdu. Üzerinde kaç kez seviştiğimiz. Hala burada olmalı bütün o zavallı eşya. Pencerenin yanında yatak dururdu. Ortasına kadar gelirdi ikindi güneşi. Bir ikindi saat 4'te ayrıldık. Yalnız bir haftalığına. Ah ah, bir türlü sona ermedi o hafta. Konstantinos Kavafis, ikinci güneşi. İkindi güneşi. Sevmenin şanındandır. Mahremini yaratırsın ille de. Çünkü ancak o mahremde başlarsın. İlk kez bu denli kendin olmaya. Bizim için mahrem. Burayı sen ev yaptın dediğin o kiralık daireydi. Mekanlara bağlı olan bir yapın yoktu senin. Sık sık iş, yer, şehir değiştirirdin. Ama ne hikmetse bu kez kalıcı olarak konduğuna hükmetmiştim. Hikmet sendeydi. Senin beni inandırdıklarında. Hediyelerle ve el emeği göz nuruyla sinmiştim. Oranın her bir metrekaresine. Bizim kılmıştım. Kendi zevklerin için ayrı köşelerin denize karşı mis gibi kahvaltı yapabileceğimiz bir balkonumuz olmuştu. İşte sen o evi bıraktın. Benden çok onu. O evi bırakabilince gerçekliğimizde kalmadı artık. Sen o evi bırakabilince benim için doğup büyüdüğüm kendi evim de dahil hiçbir yer yuva olmadı artık. Senden ne büyük bir göçmenim ben. Senden de büyük bir göçmenim ben. Nereye konsam gurbet yuvasızlığıma. Bu gece eve gideyim diye tutturma ne olur dedi Yunus. Kadın başını eğmiş asfaltın üzerindeki yansımalardan kendi derinlerine dalmıştı. Uyandı birden. Hayır diyecekti de Yunus'un yalvaran gözlerini görünce kalırım yanında deyiverdi bir anda. Sarıldı Yunus sıkıca. Yine farklı bir parfüm yine farklı bir ten. Tüm farklılıkları o değil diye hissedişine lanet etti. Bir kromozom hatası olduğundan şüpheleniyordu kendisinde gitgide. Neden başkaları için bu denli olan, bu denli sıradan olan şeyler onu zorlamıştı da kendine hükmü olmayan değerler üzerinden bambaşka bir dünya inşa etmeye kalkmıştı. İlk ne zaman açılmıştı bu yarık? Sarhoş olduğunu hissetti. Seslerin ve renklerin iyice bulandığını, düşünmekten ve anımsamaktan alıkoyduğu sürece her şey mübahtı. Kendim beni terk etti diye bir cümle yankılandı içinde. Ve öyle ağır geldi ki Yunus'a sarıldı. Birine tutunmasa yerin dibine düşecekti. Evinden içeri girdik. İçeri girdiğim anda ayıldım. Ayıldığım için hemen içki arandım. Oysa işe yaramaz biliyorum. Sarhoş olmanın içilen miktarla bir ilgisi yok ki. Bir dostun keyifli sohbetiyle, aşkın ta kendisiyle sarhoş olurdum. Banyoya koştum aynaya. Orada duruyor muyum diye bakmaya. Aynanın içindeki kadının yüzüne defalarca su çarptım. Sonra saçlarını ortadan ayırıp ördüm. Yunus baka kaldı. Bilemezdi ki. Kendini öldürmenin kaç çeşit yolu var. O seviştiğimizi sandı. Biliyorsun, ölüm diye bir şey yok, diyor adam kadına. Biliyorum, evet. Artık öldüğüme göre, diyor kadın. İki gömleğinde ütülendi, çekmecede. Sadece küçücük bir gül benim özlediğim. Yannis Ritsos, neredeyse eksiksiz. Ölümüne yaşamak var da, yaşamına ölmek olmaz mı? Oldu. Hiç kötülük etmediler bana. Sevmeye çalıştılar. Ne yalan söyleyeyim, ben de çabaladım. Ama çabayla olmuyor bu işler. Kendimi unutamıyorum. Karşımdakini anımsayamıyorum. Bir anda yabancılaşıyor her şey. Ne diye soyunalım? Ne diye birbirimizin içine girelim? Biz değiliz ki. Sen ve ben bile değiliz. O ve ben. Herhangi bir o ve ben. Yalnızca arzu yeter mi? Başkalarına özeniyorum. Gerçekten zevk alanlara. Dolaptan uygun bir kazak seçer gibi gece eşlikçilerini seçenlere. Ben de denedim. Sevişme gibi olmadı hiç. Beden kendi bildiği rotadan gitti. Kasıldı ve boşaldı. Dışım kasıldı, içim boşaldı. Sevişme olmadı. Oysa Yunus nasıl da yakın aslında. Bugünlerimin tanıdığı. Hiçbir şey sakınmadım. Ben de ona verdim her şeyimi. Kendim hariç. Ne kadar güzel sevişiyorsun dedi. Bu ben değilim ki. Bir banyoya gireyim dedim. Yıkanmazdım o gün seninle sevişmişsem. Kokun üzerimde, tohumun içimde kalsın diye. Saatler sonra bile akardın sanki içimden. Ve hep bir basınç hissederdim kadınlığımda. Biraz daha sabun, biraz daha su. Aksın saçlarım, her yanımı örtsün. Örgü benim neyime? Silin iyice, ov ovuştur derine. Geriye hiçbir şey kalmasın. Steril hastaneler gibi ol. Ten diye bir şey olmasın. Biraz daha şampuan, biraz daha lif. Yunus kapıyı tıklatıyor. İyi misin? Ne diyeyim Yunus? Ben bir cesedim. Tertemiz bir ceset. İyiyim. Çıkıyorum şimdi. Sarılıyor. Beni koklaya koklaya uykulara dalıyor. Hak edilmiş uykulara. Kalamam burada. Artık kimsenin yanında uyuyamıyorum. Kendim beni terk etti. Anlatamıyorum. Sen el kadar bir kadınsındır. Sabahlara kadar beyaz ve kirpikli. Bazı ağaçlara kapı komşu, bazı çiçeklerin andırdığı. İş bu kadarla bitse iyi. Bir insan edinmişsindir kendine. Bir şarkı edinmişsindir, bir umut. Güzelsindir de oldukça. Çocuksundur da. Saçlarınla beraber pencerendeyken besbelli arandığından haberli. Gemiler eskirler. Deniz eskirken limanda sevgili. Cemal Süreyya Balzamin. Umudun eskimesi, toz tutması, bir umudun olduğunun unutulması nasıl anlatılır? İnsanların çocukluk umudu değil, hedefleri var. 5 yıllık kalkınma planları. O yüzden sahip olmadıkları hiçbir şeyi kaybetmiyorlar da hiç. Ama benim için öyle değil. Bir zamanlar dünya yazdıklarım ve sevdiklerim üzerine şekillenirdi. Umudumu akıtır, akıttıkça çoğaltırdım. Ama hor kullanırdım o narin kanalı. Bakımını iyi yapmadım. Tıkanmasına seyirci kaldım. Şimdi içim kupkuru. Kanalın yol izi bile kalmadı. Dünya mı? Benim dediklerim ve hissettiklerim olmadan da dönüyor işte. Kalktı adamın yanından. Bir Ocak cumartesi. Kalktı adamın yanından. Giysilerine büründü. Pencere camına alnını dayayıp kentin sesini dinledi bir süre. Bir yılı daha devirmiş, eğlencelerin sonuna, gerçeğin başına gelmiş kentin. Uzak, kornalı, öte müzikli, yakın ezanlı, ürkek topuklu, keskin rüzgarlı sesini dinledi. Birazdan sabah olacak. İnsanlar bir ocak rehavetinin tadını çıkaracaktı. Bir deniz istifini bozmayacaktı. Deniz olağanüstüdür. Tanrı'nın ellerinden. O eller göndermişti onu uyusun diye dünyada. Ve yeryüzü sararıp solar, ay ufalanır, birer birer yıldızlar uçuşur bir toz bulutuna. Ama deniz değişmez ve akıp gider ellerden, gene döner ellere. Ve uykuludur aşk kırılışı, senin ruhunun benim dudaklarımda. Edward Esling Cummings, Aşklar 3. Belki de denizden öğrenmeli içinde onca fırtınayla dingin kalabilmenin sırrını. Koca evrende nasıl da birer toz zerresiyiz hepimiz. Biz ve çok önemli dertlerimiz. Ta çocukken biliyordum bu gerçeği. Hiçbir biyoloji, fizik, kimya, astronomi dersi almamış halimle sadece bir içgüdüyle biliyordum. O yüzden de iz bırakmak istedim yaşadığım coğrafyada. Konuştuğum dillerde, sevdiğim insanlarda, yaptığım işlerde hep iz bırakmak, kalmak istedim. Başka hiçbir şeyin önemi yoktu. Malların, paranın, şöhretin, itibarın, geçici zevklerin, bağımlılıkların, iktidar hırsının hiç ama hiç önemi yoktu. Var olmak da esas olan, kendin olmak ve o kendinde iz bırakmak çanak denizde, kabuk yerde ve gök kubbede. Bahsettiğim öyle insanlığı kurtarmak da değildi. Çok da mütevazi bir şeydi. Kendi günlerini layıkıyla yaşama ve çevrene iyi gelmeye dair. Yaşamın her anında birden son bulsa bile ömrün, içinin rahat olması, günlerini anlamlı, kendini gerekli hissetmeye dair. Nereden bilebilirdim ki en zor olanı istemişim diye? Büyüyünce öğrendim. Yazma isteği duydu bir anda. Çok çok uzun süre sonra bir anda. Yunus'un paltosunu geçirdi telaşlı omuzlarına. Tren istasyonunda karşılayacağı çok sevilen bir yolcuya geç kalmanın telaşıydı bu. Bir an için mışıl mışıl uyuyan adamın başında dikildi. Bir şiir düştü içine eskilerden. İyi bir dostun isabetli sözleri gibi geldi. Unutulmaz bir şairin dizeleri. Önce dua eder gibi sessizce okudu kendi kendine. Sonra çantasından kağıt kalem çıkardı. Yunus'a şiirli veda diye başlık attı. Başlığa baktı bir süre. Görülmeyecek kadar uzaktaki bir yeri, işte orası diye gösterenleri takiben ufka bakar gibi baktı. Sonra kalemi daha bir sıkı kavradı. Parmağındaki eklem yerlerinin beyazlığını seyretti. Bir de kalemin kağıt üzerindeki geri dönüşsüz yolculuğunu. Şiire, aşka ve ölüme inanıyorum diyor. İşte bu yüzden ölümsüzlüğe de inanıyorum. Bir dize yazıyorum, dünyayı yazıyorum. Ben varım. Dünya var. Bir ırmak akıyor serçe parmağının ucundan. 7 kere bu ırmak gökyüzünün mavisi. Yeniden, ilk gerçek oluyor bu aralık. Bu benim son dileğim. Yannis Ritsos, son istek. İşte bu kadar. Yazdım bitti. Artık ben ve ben baş başayız. Bir şeye başlamak gibi haddimi aşan isteklerim yok. Sadece noktalarken bari her şeyimde bir kez daha kendim olayım diye bir hevesim var. Hani çocuklar sabah kalkar da anne babalarının keyfinden habersiz sırf havayı iyi gördüler diye gezmeye gideceklerini hayal ederler. İşte o hesap. Hani o aynı hava birazdan gelip kendisinden ayrılacağını söyleyecek. Sevgilisinden habersiz delikanlının kanını kaynatır ya, işte o hesap. Hani ölünmeyecek bir gün olduğuna hükmedip kemiklerine güneşi uzatır ya yaşlılar. İşte o hesap. Oysa böyle günlerde de hayal kırılır. Aşk biter. Yaşam noktan alır. Yine de umut dünyası işte. İnsan kıyamaz kendine böyle kış ortası, kaçak bahar havalarında. Bir umudun ucuna tutunur. Bir kerecik daha yazayım. Varsın kimselere ulaşmasın. Umurumda değil. Okuduğumda içimi ürpersin. Tıpkı leziz bir şiiri okuduğumda olduğu gibi. Arsın bir bana iyi, bir bana gerekli gelsin. Sonra da denize karışayım. Bu benim son dileğim. Mukaddes ile Sırpuhi. Mahallesine gelince ilk aşkıyla buluşacakmış gibi içi titredi yaşlı kadının. Taş binalardan birine yaslanıp bir süre soluklandı. Sonra başını şöyle bir kaldırıp uzun uzun çevresine bakındı. Aynaya baktığında suretinde hoyrat izlerini gördüğü zaman elbet evleri, sokakları da yoklamıştı. Ama bu semti kendisi için özel kılan o dokunulmamışlık hissi, o tarihi havası yine tüm yıllara inat orada duruyordu. Biraz kamburu çıkmış olsa da mihrap yerinde dedirten heybetli ihtiyarlar gibi. Aklına dostu düştü yeniden. Bunca yıl sonra mahalleye gelmesine neden olan dostu, Sırpuhi. Sahi dost muydular acaba hala? O kadar uzun zaman olmuştu ki görüşmeyeli, aracılı haberlerle yetineli. Kendini rahatlatmaya çalıştı. Kaç nesilden mirastı dostlukları. Boşluklara dayanırdı. Hem kavga etmemişlerdi ki. Bir süredir karşılıklı konuşmamışlardı. Hepsi bu. Kim bilir nasıl şaşıracaktı. Zilin sesi girişteki boşlukta yankılandı. Kadın bir an o boşlukta Sırpuhi ile küçük birer kızken oynadıkları oyunları gördü. Tiz çocuk kahkahalarını işitti. Sonra o kahkahalarda sustu. Garip bir iç sıkıntısıyla zile bastı. Baktı. Bir anda açıldı kapı. Kapının bir anda açılıvermesi ürküttü kendisini. İçindeki gerçeği açılmış gibi oldu. Aslında o kapının hiç açılmamasını istediği ve çok korktuğu gerçeğine. İnsan dostundan korkar mı? Gafil avlanmıştı. İşte karşısındaydı Sırpuhi. Bembeyaz saçları ve güzelim yüzüyle. Heyecanla o yüzde bir şaşkınlık, bir sevinç emaresi aradı Mukaddes. Hayır, Sırpuhi gülümsüyordu. Ama daha ziyade bir tezgahtarın ya da bir hostesin hizmet ettiği müşteriye yönelik o ifadesiz dudak hareketinden ibaretti yüzündeki. Zorlama bir nezaketten. Hoş gelmişsin Mukaddes. Girsene içeri, dedi Sırpuhi. Sanki dün görüşmüşler gibi. Başka ne bir söz ne bir sitem. Her şey eskisi gibi olsa zaten gerçekten de en son dün görüşmüş olurlardı. Ama öyle değildi işte. Rahatlamadı Mukaddes. Daha da bir ezildi böylesine buyur edilince. Bu ev kendi çocukluğunun, genç kızlığının da geçtiği, kendisine yuva bildiği bu ev. İnat gibi geçen zamana karşın değişmeyecek şeylerin kalabileceğinin kanıtı gibi karşısında işte. Sırpuhi'den daha hoyrat ya da daha dürüst. Ne işin var burada diye üzerine yürüyor duvarlara. Bunca zaman sonra hiçbir şey olmamış gibi nasıl gelebildin? Titredi Mukaddes bir an. Kusura bakma, ev soğuk biraz ama malum tek başına olunca belli odaları ısıtıyorum, dedi Sırpuhi. Yok, o kadar soğuk değil. Benim evde böyle, deyiverdi. Sonra arkadaşının yüzünde bir soru işaretinin izini gördü. Doğru ya, o kendisini hala oğluyla kalıyor zannediyordu muhtemelen. Bizim oğlanların evi kalabalıklaşınca kiraya çıktım, dedi. İşte bir fırsat daha. Niye kendi güzelim evini sattın da o hayırsızın peşine takıldın, diyecek Sırpuhi. Bekliyor ki hançer bulsun kalbini ve bitsin bu hançerin saplanışından beter kötülük beklentisi. Ama Sırpuhi'den tek kelime yok. Geç otur, ayakta kalma, diyor yalnızca. Kalbini tutuyor Mukaddes. Ne zaman gelecek bu kinaye, ne bu hakaret, ne zaman? Yığılıyor koltuğa. Sırpuhi kahve pişirme bahanesiyle mutfağın derinliklerinde kayboldu. Kaldılar duvarlarla baş başa. Kucağında da bebeği gibi oturttuğu bir torba. Naylon hışırdadıkça kulakları uğulduyor. İyi etmedi buraya gelmekle. Kapıya bakıyor sancıyla. Gitse, kaybolsa. Çok geç. Elinde tepsi geldi bile Sırpuhi. Ellerinde fincanlarla kala kaldılar karşılıklı. Duvarlar bile sessizleşti. Derken bir nefes sesi. Ben hep beklerim, dedi Sırpuhi. Hiç gelmeyecek olanları. En çok da ölenleri. Ama dünya gözüyle bir daha seni göreceğim aklıma gelmezdi. Adımı söylemiyor diye düşündüm Mukaddes önce. Sonra bıraktı ayrıntıların peşini. Dostu bir ilk adım atmıştı işte. Daha ne etsin? Peşinden gitti o adımın. Rüyama girdin. Sana bir kutu veriyordum. Öyle seviniyordun ki çocuk gibi çıktım sana kutu bakmaya, dedi Mukaddes. Bir yandan da torbayı Sırpuhi'ye uzatıyordu usulca. Tıkış tıkış bir dükkanda ama bu tahtadan oymalı kutu bir taneydi. Açtım kapağını, bir de ne göreyim. İçinde bir şeyler var. İnanmayacaksın belki ama bir de şiir. Hemen aldım, eve geldim. Şiiri okudum. El yazısıyla not kağıdına yazılmış. Belli ki biri o şiiri de içindeki kolyeleri, küçük bibloları da eliyle bırakmış. Etkilendim doğrusu. Yüce Rabbim işaret saydım. Sırpuhi'nin kısmetiymiş dedim. Aldım sana getirdim, dedi Mukaddes. Sırpuhi eline tutuşturulan torbaya baktı bir an. Sonra yavaşça koltuğun yanına bıraktı poşeti. Sağ olasın, zahmet etmişsin, dedi kısaca. Gözlerini yeniden yere dikti. Hançer saplanmış oldu Mukaddes'in yüreğine. Bir açıp bakmadı bile, dedi içindeki o kemirgen ses. Bak hala adını almıyor. Niye geldin buralara bunca zaman sonra? Biten bitti, görmüyor musun? Cesaret değil de can havliydi hissettiği. İçindeki sesi susturmanın, şu biricik insanla yine eskisi gibi kucaklaşmanın can havli. kendi fısıltısını işitti Mukaddes. Odanın içinde büyüyen, çığlığa dönüşen küçücük fısıltısını. Bir hayli hastayım, kocadım da iyice. Hakkını helal et diye geldim Sırpuye. Başını kaldırdı Sırpuye. Dost doğru gözlerinin içine baktı. O yüzden ilk kez o tanıdık bir sıcaklığın yalazını hissetti. O nasıl söz öyle? Neyin var ki Muko? Diye sordu o tanıdık canım ses. Muko, çocukluklarının seslenişi. O da Surpik derdi sahi dostuna. Hançer daha da derinlerine, ta böğrüne saplandı. Buraya gelene kadar geçen o suskunluk yılları boyu içinde uyuşturduğu her şey bir tek o Muko sözüne teslim oldu. Hüngür hüngür ağlamak istiyordu sadece ama tuttu kendini. Yaşlarını rahatça salıvermek ve teselli bulacağını bilmek eskidendi. Mişli geçmiş zamandaki güzel bir masal dönemindeydi. Beni nasıl affedeceksin Surpik dedi kendi sesi. Gözünden kendisine rağmen bir yaş süzüldü. Elinin üzerine damladı. Beni hiç affetmeyecek misin? Sessizlik, o kahredici sessizlik. Dürüsttür Sırpuhi. Ne oldu ki affedecek demez. Hiçbir şeyin üstünü örtmeye yeltenmez. Affetmekle ilgili değil bu mesele dedi nihayet kırık bir sesle. İçim ezildi. Hepsi bu. Biliyorum diye fısıldadı Mukaddes. Biliyorum kardeşim. Sana sahip çıkmamam. Çıkmam gereken anda yapamadım. Ama sen bir kez ezildiysen ben bir kez ezildim karşında. O yüzden zaten bunca zaman gelemedim yanına. Eline uzandı dostunun. Hiç mi yok telafisi be Surpik? Ellerine baktı Surpik'e. Çektin gittin dedi. Hadi anne, bizim bu gavur eninde işimiz yok dedi oğlum. Sen de onun peşinden çektin gittin. Nefesini bıraktı Surpik'e. Sönüveren bir balon gibi bıraktı. Burası benim de evim diyemedin Mukaddes. Al bastı Mukaddes'in yüzünü. Yine o melun günün utancı geldi yapıştı yakasına. Kazağını çekiştirdi fark etmeden. Nasıl geri alayım o anı bilmem ki Sırpuhi. Eğer içini bir nebze olsun rahatlatacaksa oğluma gerekeni o anda diyemediysem bile sonradan dedim. O yüzden de artık onun evinde kalamadım. Ama biliyorum sana da geç kaldım. Tut ki basiretim bağlandı Surpik. Alışmamışız ki böyle konuşmalara. Ne yapacağımı bilemedim.